podcast dinle.
İyi akşamlar dileyerek söze başlıyoruz gene. Dediğiniz gibi bu bir şey biliyorsam hiçbir şey bilmiyorum lafı kadar muhteşem ve aynı zamanda hileli bir şey düşünemiyorum. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor diyelim. Müthiş bir şey açamıyoruz. Dehşet bir tevazu var işin içinde. Bir o kadar da gurur diyelim, kibir demeyelim artık. Geçen sefer de bundan bahsettik. Hiçbir şey bilmediğini söylemesi için hiçin karşılığı varlıktır. Hiçten bahsedemeyiz zaten. O kadar biliyor ki öylesine bir bilinç kumkuması olmalı ki bunun zıttı ancak hiçlik olabilir. Her şeye vakıf olduğuna göre geriye bir şey bırakmıyor. Bu da hiçlik olarak tecessüm ediyor. Bu çok derece zor anlatılabilecek bir lafız. Yine geçen konuşmamda belirtmiştim, bir ironi var bunun içinde. Bunun içinde müthiş bir ironi var. Kendisini sorgulayanlarla olağanüstü bir dalga geçme var işin içinde bir kere. Kimsede bulunmayan bir özellik bende var demeye getiriyor. Kimse, kimde var ki bilmediğini bu derece bilincinde olsun? Bilmediğinin bilinci, bildiğinin bilinciyle ancak ayakta durabilir. Bu çıkıyor. Bu bir ölüm sahnesiyle kapatmıştık geçen konuşmamızı. Orada birçok dağ deviren fikrin içinde bizi vahdet vahiy dinine götüren çok önemli bir damar, bir damarı ortaya koyuyor. Tanrı ile insan arasındaki doğrudan bağlantı. Daha önce de bundan bahsettim. Vicdan. Ne demiştik? Bu fikirler bana ekilmiş görünüyorlar. Hani idea, ey dostlardan, ideadan bahsederken. Bunu nasıl yürüdüğünü, nasıl işlediğini bize anlatıyor. Vicdan yoluyla. Ve gene çok farklı anlamda kullanılan bir kavramı dile getiriyor.
Hocam bu daimonu vicdan olarak siz çeviriyorsunuz değil mi?
Evet, ben çeviriyorum. Çünkü başka türlü bir şey bu asla vicdan demek değil Yunanca'da.
Mana itibariyle vicdana denk geliyor, evet, diyorsunuz siz.
Ve bunun bize açıklamasını yapmıyor. Bana Tanrı daimonun yoluyla sesleniyor diyor. Hitap ediyor diyor. Bunun adı da vicdandır. Daimon bir sestir. Kötü bir sestir. Çeşitli manaları var. Zamanla bu Yunanca'dan Avrupa dillerine şeytan olarak da demon, mesela Fransızca'da demon buradan geliyor. Şeytan demek.
Belki bu cinlenmek, minlenmek de manasına geliyor değil mi biraz?
Yok yani bu adamların kullandıkları sözler şeysi yok. Öncesi yok, arkası yok. Bunu Aristoteles'e geldiğimizde onu ben aktaracağım. Ben bu işte ilkim diyor. Benim selefim yok diyor. Felsefe, bilimin inşası ben yaptım diyor. Bunu benimle çıkıyor ortaya. Bu kadar bilinçli de aynı zamanda. Ve bunu saklamıyor da yani bu tevazu konusu yapmıyor. Ben kurdum diyor. Günahıyla, sevabıyla bana aittir diyor.
Doğru bir şey mi
söylüyor? Doğru bir şey söylüyor tabii. Bütün bunlar, yani sadece o değil tabii. Bütün bu anlattıklarım ilktir. Öncesizdir. O bakımdan kullandıkları sözler onların kullandığı, yani Eflatun'un, Sokrates'in, Aristoteles'in kullandıkları anlamlarla o çakışmıyor. Yani genel geçer dilden alınmış şeylerdir bunlar, laflardır. Mesela yine diyor ki ruh ölümsüzdür diyor. Psühe. Böyle bir anlamı yok Yunanca'da ruhun. Tanrı bu artık Sokrates'te değil de şeyde geçecek, göreceğiz onu Eflatun'da. Evrene biçim, yani evren biçimlenmiş, ondan da daha önce bahsetmiştik, biçimlenmişliktir, düzenlenmişliktir. Bu yoktan var etmektir. Biçim olmayan, biçimsiz bir şey yok. Böyle bir yani kaos diye bir şeyi gösteremezsin. Biçimsizlik. Yani neyi düşünüyorsak, neden bahsediyorsak onun bir biçimi olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Biçimi olmayan bir şeyden bahsetmeye imkan yok. Dönelim tekrar Sokrates'e. Ölüm son değildir diyor. Çünkü benim özüm, aslım ruh.
Hocam peki ruh deyince ruhla ilgili bir biçim oluşuyor mu zihnimizde?
Hayır. Onun ne olduğunu açıklayamayız diyor. Bunun tarifini veremeyiz diyor. Ben neysem ruhumdan öyleyim. Psühemden öyleyim. Yunanca'da ruha karşılık gelecek çeşitli kelimeler var. Bunlar Arapça'da tanıdığımız nefs, ruh ayrımına tekabül ediyor mu? Tam emin değiliz. Sonraki Yunanca'da, Yunanca burada bitmiyor. Daha sonra Hristiyan Yunancası var. Oradaki o ruh nefs ayrımı çok açıktır. Orada soru yok. Pneuma, psühe ayrımlarını yapıyor. Daha başka kelimeler de var. Ama burada bu tefrik var mıdır, yok mudur tam olarak bilmiyoruz.
Hocam peki bu psüheye Sokrates'ten önce ne gibi anlamlar verdiler mesela filozoflar?
yine ruh anlamı var ama ölümsüz müdür değil midir tam olarak şey yapmıyoruz. Homeros'ta geçiyor. Kahramanlara, yiğitlere ölüm yoktur diye bir ibare var. Gerçekten bu bir ahiret hayatı mıdır? Bir benzetme midir?
Ya da adları yaşıyordur belki o anlamda.
O anlamda olabilir dediğin gibi. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Burada bir ahiret hayatını bize bildiriyor. Bundan sonra. Yani Pitagoras'taki gibi büyük ihtimalle Hintler almış onu. Ruh göçü değil buradakisi. Sokrates'teki. Yani gene bu dünyada başka bir varlık olarak yoluma devam edeceğim manasında değil. Bedeni burada bırakıyorum. Ruhum yaşamaya devam edecek manasında.
Peki Sokrates bu fikri bir yerden mi öğrendi? Kendine ayan mı oldu? Bunun hakkında bir bilgimiz var mı? Ya da Platon'a
bu,
dair?
Platon'dan biliyoruz. Bunu Platon'dan biliyoruz. İstersen orada şimdilik burada bırakalım. Platon'a geldiğimizde bunu deşelim. Evet, 399'da bu olağanüstü adam 70 yaşındayken idam ediliyor, bitiyor. Fakat artçı sarsıntıları bugüne değin devam etti. Sokrates'in. Bu artçı sarsıntılar özellikle çözemediğimiz sorunlar olarak geldi. Çözemediğimiz sorunlar olarak bunlardan bazılarına dokunduk. Şey yaptık. Dikkatleri çekmeye çalıştık. Şimdi Eflatun'a geçip onun yoluyla da zaman zaman tekrar Sokrates'e döneceğiz.
Geçmeden bir soru sorabilir miyim Sokrates'le ilgili? Şimdi hocam bu daimon kavramının vicdana denk geldiğinden mana olarak bahsettik. Bu vicdan mekanizması nasıl işliyor? Bunu sormak istiyorum. Şimdi vicdan bize yapmamız gerekeni mi söyler yoksa yapmamamız gerekeni mi?
İkisini de.
Ama sanki o savunmada, Sokrates'in savunmasında daha çok şöyle bir şey diyor. Yani bu daimon bana ne yapmamam gerektiğini söylüyor. Gibi bir şey hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim ama.
Yerine göre ne yapmamam, yerine göre ne yapmam gerektiğini. Bütün açıklığıyla bunu ortaya koyamıyor. Şunu da görmek lazım. Çünkü bu adamın şeyden farklı olarak, Eflatun'dan farklı olarak arkasında bir vahdet vahiy dini yok. Eflatun'un da normal olarak yok. O yine benim varsayımım. Mısır'a gittiğinde Yahudilerle tanışmış olmalı diyorum. Ve onlardan vahdet vahiy dininin fikirlerini almıştır diyorum. Eflatun. Çünkü öne sürdüğü, ortaya koyduğu düşünceler böyle yatıp da göğe bakarak çıkaracağın düşünceler değil. Ne kadar dahi olursan ol ki Eflatun herhalde gelmiş geçmiş en kalburüstü dahi. Yahut dahilerden biri diyebilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Geleceğiz daha o işe. Şimdi Sokrates'in bu görüşleri burada bilhassa bu daimon görüşü acaba gene Eflatun'un onun ağzına yerleştirdiği bir şey midir? O bunu telmih edecek bir şey söyledi de bunu toparlayan Eflatun mu oldu? Bunu da görmek lazım. Eflatun'u sonra çok eleştirecek olan talebesi Aristoteles bu noktaları soruşturmuyor. Sorgu konusu kılmadı.
Pek ilgilenmiyor bu konu.
İlgilenmiyor, evet. Dediğim böyle. Sokrates, tekrar ediyorum, kavrama açık bir biçimde ilk işaret eden adamdır. Ve bunu yaparken edepten ahlaka geçişi başlatan kişidir. Ahlakı geçen konuşmamızda kıyısından köşesinden dokunduk. Yeri geldikçe devam edeceğiz. Edep ile ahlak arasındaki ayırım çok önemlidir. Her felsefe konusu gibi bu da hep karıştırılır. Ve ideolojileştirilir. Çünkü en kolay iş ideolojileştirmedir. Kestirme işi. Bizim de buradaki varlık sebebimiz, hikmeti sebebimiz felsefeyi felsefe olmayan şeylerden ayıklamak. Bu arada da ideolojiden kurtarmak. Böyle bir derdimiz var. Eflatun 427'de Atina'da dünyaya geliyor. Kalbur üstü, her şeyisi kalbur üstü adamın ya. Yani olağa hiçbir tarafı yok bu adamın. Kalbur üstü bir soydan geliyor. Hem atası hem annesi. İki taraftan da.
Anneden Solon'a dayandığı
söyleniyor. Evet, Solon'a dayanıyor ve hatta tanrılara bile götürenler var. Babası da asilzade. Ve el üstünde büyütülüyor mu? Mükemmel bir eğitim görüyor. Öğrenim görüyor. Bu arada gençliğinde beden eğitimine aşırı önem veriyor. Zaten doğuştan güzel bir insan. Göz alıcı derecede yakışıklı derler. Hanımlar yanından geçerken dönüp bakmadan edemezlermiş. Ama o hiçbir zaman dönüp bakmazmış.
Hiç evlenmemiştir.
Evlenmemiştir. Bütün bunlar çok sembolik anlamları var. Tamamıyla zevk-ü sefa hayatından, bu arada da cinsellikten sapmış, sırt çevirmiş bu dünyaya. Yani cinsiyete, zevklere, eğlenceye vesaire.
Biraz haz düşmanı zaten.
Bir şey olarak ileride Hristiyanlığın ruhbanına örnek teşkil edecek bir yapısı var. Bir duruşu var. Platon zaten bir takma at. Bir lakap. Geniş omuzlu. Geniş göğüslü filan anlamına. Aristokles asıl adı. Nitekim işte Türkçedeki plato var ya, ova manasına gelen, bu buradan geliyor, bu Platon'dan geliyor.
Geniş olması hasebiyle mi?
Geniş olması, boylu poslu bir adam. Her bakımdan göz alıcı, etkileyici bir kişi. Ve bu anlamda hocasına zıt düşüyor. Hocası çok çirkin bir adam, Sokrates. Bu da tam tersi. Şeye de biraz ters düşüyor tabii. Aristoteles de böyle ahım şahım yakışıklı bir adam değil. Aristoteles kişi olarak ortalama bir adam. Bir dahi, o hiç şüphesiz, ama yaşayışı, duruşu bakımından bu her bakımdan çizgi dışı. Her bakımdan olağanüstü. Her bakımdan öncü, önder bir yapısı var. Efendim, genç yaşta bunu o dış görünümlü hayattan döndüren Sokrates. Yani görünüşlere önem veren, değer veren, kişilik yapısını bozan, düşünmeye, ruhaniliğe sevk eden Sokrates oluyor. Çok genç yaşta başlıyor. Üstün bir şair. Ama felsefeye intisap ettikten sonra, ki felsefede geçen konuşmamda söylediğim gibi, Eflatun'da kutsal bir iştir. Burayı hemen göstermek, vurgulamak lazım. Bir kere filosofos, üstün, kutsal bir adamdır Eflatun'un gözünde.
Daha bilgevari bir adam.
Tabii işte o anlamda diyorum. Hikmetin peşinde koşan, hikmet kime aittir? Tanrı'ya. Tanrı'na, Tanrı'dan sudur eder. Yine olağanüstü derecede tanrıcı bir adam. Dindardan ziyade tanrıcı bir adam. Atina'nın o günkü dinine sureta uyar. Uyar. Elhak. Ama bunu saygısından yapar.
Kültüre ait saygısından.
Evet,
biraz.
Toplumuna, kültürüne duyduğu saygıdan ötürü yapar ve aynı zamanda haddini bildiğinden. Timaios da çok dar bir çevreye şaşırtıcı derecede Tanrı'nın vasıflarından bahseder. İşte Rablığından, Rahmanlığından, Rahimliğinden filan. Tanrı. Ya bir Tanrı vardı filan falan değil. Bu Tanrı yaratıcıdır. Bu Tanrı işte merhamet eder, öğretir, şunu yapar, bunu eder vesaire.
Olaya dahil bir Tanrı yani.
Evet, sürekli müdahildir. Hatta bu vasıflarını inkar eden, bu kanunlarda geçiyor bu, bu vasıflarını inkar eden kaç kere idam edilmeli? De böyle müthiş bir sertliği vardır. Hep derler işte çok eleştiricidir, sorgulayıcıdır. Evet, öyle bir yere kadar geliyor, ondan sonra tamam. Mevlana çok benzer bu bakımdan. 40 bin kere tövbe de etmiş olsan bu dergaha gel. Ama bu dergaha girdikten sonra artık kafana göre gidemezsin. O hep unutulur. Kafana göre davranamazsın bu dergahta. Buraya gelinceye kadar tamam, ne yaparsa, ne yapmışsa yap. Tövbe et, gir ve buraya uy.
Mevlana'nın adı Celaleddin zaten. Yani böyle. Hani çok böyle müsamahkar.
Çok oturan bir.
Evet, bir portre çiziyorlar ama öyle değil hocam o işi sanki.
Şimdi burada da böyle. Bu öyle bir yere getirir ki seni, ondan sonrası çok şiddetlidir. Zaten bir türlü karar veremediler günümüzde. Faşist mi olsun, komünist mi olsun, herkes kendi meşrebine göre suçluyor Eflatun'u. Mesela çağımızın ünlü filozoflarından Popper, açık toplum ve düşmanlarının başına şeye getirir, Eflatun'u koyar. Her neyse, şimdi onlar bir tarafa bir yere...
Totaliter bir ütopya der hatta öyle.
Evet. Gençliğinde felsefeye intisap ettikten sonra uzun yolculuklara çıkar. Burak arkadaşımız bize bir Ege haritasını gösterirse, verirse oradan görmeye çalışalım. Yunanistan'ın, teşekkür ederim, yani daha doğrusu Atina'nın köşe bucağını dolaşır. Büyük ihtimalle bu adalardan hoplayıp zıplayıp Anadolu'ya gelir. Batı Anadolu'ya. Bir ihtimal Milet, Efes, şurada Efes var görüyorsunuz, ve Miletos, bir ihtimal Halikarnasos, Herodotos'un memleketi ne de uğramış olabilir. Burak, acaba Akdeniz'in haritası var mı? Var olması lazım. Çünkü bir ara Kıbrıs'a geçtiği rivayet olunur. Hah, güzel. Ve buradan Mısır'a geliyor. Mısır'da uzun bir süre kalıyor. Kimi efsaneye göre 4, kimisine göre 6 yıl bu kıyılarda dolaşıyor. Yani Mısır ve bugünkü Libya dediğimiz şu ülkede uzun bir süre kalıyor. Çok etkileniyor Mısır'dan ve kanaatımca burada mevzul miktarda bir Yahudi topluluğu var. Her ne kadar Hazreti Musa ile çok önceden Filistin'e, Kanaan ülkesine dönmüşlerse de yine de burada bir Yahudi topluluğu var Mısır'da. Bunlardan çok etkilenmiş olduğu kanaatindeyim. Söylediklerinden bu çıkıyor. Yani ifadelerinden, tek tanrılı din babından.
Hocam, bu gezilere niye ihtiyaç duyuyor ya da neden sonra böyle gezmeye başlıyor?
Merak. Merak. Başka hiçbir sebebi yok. Ticaretle falan uğraşmıyor bu adam. Bütün işi merak. Buradan Sicilya'ya geçtiği mektuplarından çıkarıyoruz. 7 mektubu var elde kalan. Sonra Güney İtalya, yani çok daha fazla yazmış olmaz. Zaten bu da çok ilgi çekici bir şey. Bu aydınlanma çağlarında olağanüstü bir mektuplaşma hadisesi vardır. İslam'da görüyoruz bunu daha sonra. 9. 10. yüzyıllarda bir şey var. Mektuplaşma olayı. Hatta daha önce 8. yüzyıla bile geri gidiyor. Bir de tabi hadislerin araştırılması, ki bunları da mektup şeklinde düşünebiliriz. Çünkü toplayan adamlara birçoğu mektup şeklinde gelir. Konu olan bu hadislere, konu olan veya onların ahvadı kişilerin yazdıkları mektuplar var. Sadece bu değil tabii. Yani genel olarak bir mektuplaşma olayı var. Ve yeni çağ, Rönesans sonrası dönemde Avrupa'da muazzam bir mektuplaşma hadisesi var. Yani o büyük filozofların en önemli hazinesi mektupları. Leibniz'in mesela. Bitmez tükenmez mektupları var. Hegel de öyle. Kant da öyle. Vesaire. Descartes da.
Bugün de hocam tweetleşme var. Aydınlandığını evet, sanan direkt.
Çok ayıklı. Karanlıklaşma olayını yaşıyoruz. Buradan Yunanistan'a dönüyor. Ve felsefe bilimin temellerini okullaşmayla atıyor. Bu asla yüksek okulama, yüksek okullaşma diyelim biz buna. Skolarizasyon süperiyör. Yüksek okullaşma. Felsefe ancak okulda tedris olunur. Buradan da Eflatun'un seçkinci olduğunu görüyoruz. Her anlamda bir seçkinci. Elitizm.
Soycu mu peki hocam?
Hayır. Onu iyi sordun. Hemen söyleyecektim. Soyluluk bakımından değil. Yahut da şöyle diyelim. Dirimsel, biyotik manada bir elitizm değil bu. Burada da gene Tanrı'nın doğrudan elini görüyor. Tanrı dilediğini üstün kılıyor. Halbuki dirimsel soyculukta böyle bir şey, yani orada biyolojik bir olay var. Tamam mı? Bu tamamıyla ilahiyatçı bir anlayış, teolojik bir anlayış. Eflatun'da. Bunu biz o Sokrates söyleşilerinde görüyoruz. Kölenin oğluna, işte gene köle tabii kölenin oğlu, matematik bir sorunu, problemi ispatlandırıyor. Ki bu da çok önemli bir nokta. Dine, ama mistik anlamdaki dine yönelik insanların matematiğe olağanüstü önem atfettiklerini görüyoruz.
Sebebi nedir?
Matematiğin dış dünyadan kopuk olması. Tamamıyla manevi bir olaydır. Dış dünya etkisi yoktur matematik. Yani dış dünyadan alınan bir yönü yoktur. Edep gibi. Açık mı burası? Eflatun içinde başta gelen husus. O kadar ki okulunun kapısına geometri bilmeyen bu kapıdan içeri giremez. O günün matematiğinde cebir yoktu. Hesap var, aritmetik ve şekillerden hareketle hesaplama demek olan geometri, hendese var. Aritmetiğe o kadar önem vermiyor. Çünkü aritmetik matematiğin avamlaşmış hali.
Aritmetik dediğimiz toplama, çıkarma.
Çıkarma, işte halk katlarını, ticaretle filan uğraşanlar ki Eflatun nefret eder ticaretten. Soylu, üstün insanların çok hor gördüğü bir olaydır ticaret. Ali'nin külahını veliye geçirmek babı. Devletinde göreceğiz bunu sonra.
Hocam bu dediğinizden şu da çıkıyor aslında. Eflatun da kendi çağına ve kendi toplumuna bir yerde isyan etmiş bir adam.
Bir yerde değil, her tarafından isyan ediyor. Tamamıyla bir isyankar. Tamamıyla bir isyankar. Daha önce de söylemiştim. Tarihte gördüğümüz tek eylemci filozof. Belki işte Lenin'i de katarsak iki eylemci filozoftan bahsedebiliriz ki Lenin'e oranla çok daha eylemcidir. Çünkü Eflatun'un eylemleri parti siyaseti değil. Düpedüz savaştır. Yani devrim maksadını güden ihtilaller çıkarıyor iki kere. Sirakuza'da, şeyde, Sicilya'da. Her ihtilal devrim değildir. Devrim dediğimiz olay yenidir aslında. İhtilali kebir diye geçer bizim dilimizde, Fransız devrimiyle başlar devrim denilen olay. Son derece felsefidir. Devrimlerin içeriği felsefidir. Zaten iki devrim oldu herhalde. Çin'inkisinde devrim olarak kabul edilir mi edilmez bilmiyorum ama bir Fransız devrimi vardır işte devrimlerin anası. Bir de Bolşevik devrim vardır 1917.
Tamam. Felsefi mi ideolojik devrimler mi bunlar?
Ama ideoloji felsefeden doğan bir şey, bir olay olduğuna göre felsefi diyebiliriz. Felsefe dolduruyor içini. İşte bu da Eflatun da felsefi bir anlayışla ortalığı karıştırıyor. İhtilal çıkarıyor. Fakat sonunu getiremiyor. İkisinde de yenik düşüyor. Sonuca ulaşmıyor. Birisinde, işte ikisinde de, yok birinde esir düşüyor ve köle kılınıyor. Bir süre gemilerde force olarak çalışıyor. Sonra dostlar başına öyle arkadaşlar bunu azat ediyorlar, satın alıyorlar yani. Şeyini ödüyorlar.
Fidyesini.
Fidyesini ödüyorlar ve bunu serbest bıraktırıyorlar. Birinde de kaçarken, tüyerken gemisi batıyor. Epiros açıklarında şurada bir yerde batıyor. Bir şimdiki ölçülere vurursak 1,5-2 kilometre kadar yüzüyor. Ki o vakit 60 küsur yaşındaydı. O yaptığını düşünün. Karaya çıkıyor filan. Biraz bunlar efsanelerle de örtülü. Çok açık değil. Bütün yani bütün kaynaklar bundan bahsetmiyor. Bu yani yalanlayacak ifadeler de var. Açık değil dediğim gibi. Düşünün ki bu 2500 yıl önce olan bir olay. O günlerde fotoğraf makinesi yok. Ne bileyim ben basın yok. Yayın yok. Bir şey yok. İşte bazı kişilerin çıkardıkları kayıtlarda bu var. Bunlardan bahsediliyor. Eflatun'un bir başka olağanüstü tarafı bunu şimdi böyle derken muazzam talihi olan bir adam. Eserlerinin tamamı günümüze ulaşmış durumda. Kaybolan eseri yok. Yanan İskenderiye kitap kütüphanesinden eserlerin altı nüshası çıkıyor. Külliyatı öyle diyelim, bütün eserler külliyatının altı nüshası var.
Seçilmiş gibi hocam böyle manevi seçilmişlik.
Nasıl oluyor? Evet. Hiç kimseye nasip değil bu. Gençliğinde şiirlerini yok ediyor, yaktırıyor. İstemiyor şiirlerinin kalmasını. Sonra da bu eserlerinin, işte söyleşilerin de yok edilmesini vasiyet ediyor ama çok şükür buna uymuyorlar. Aslında tabii bunları sağlama bağlıyor. Birincisi kendisini kurumlaştırıyor. Bununla kendisini kurumlaştırıyor. Bu öğretim kurumu aynı zamanda kütüphane. Ve o kütüphanede eserleri muhafaza ediliyor. Ve bu akademiya ne zaman kuruluyor?
42 yaşında kuruyor galiba hocam.
89'da galiba kuruluyor. Tabii milattan önce.
Yıkılışı 529 ondan eminim hocam.
Efendim?
Yıkılışı 529 da kuruluşunu hatırlayalım.
Milattan sonra 500.
29 hocam.
Evet.
Bu Justinianus.
Evet.
İmparator Justinianus şey yapıyor, kapattı.
Düşünün milattan önce 389'dan.
387 hocam.
Peki. Milattan sonra 529'a deyin. Ömür sürüyor. Muazzam bir şey. Akademiya. Muazzam bir şey. Hiçbir kurum bu kadar uzun ömürlü oldu mu sanmıyorum. Mesela Aristoteles'in Lükeyon'u kısa bir süre sonra kayboluyor. Ama bu ömrünü sürdürüyor. Ve çok büyük adamlar çıkıyor mesela bu Plotinos falan. Bir yeni Platonculardan, yeni Eflatunculardan sayılıyorlar. Eflatun dememim de ısrarla sebebi bizim medeniyetimizde bu kutsallık kazanmış bir attır. Yazıktır. Bize bu kadar ait olan şeyleri çöpe atmak. Eflatun el ilahi diye geçer.
Farabi takıyordu değil mi hocam bu ismi ilk?
Eflatun nereden geliyor? Şimdi Platon bu Arapçada yok. P yok Arapçada. Bu F'ye dönüşüyor. Tıpkı mesela Pers Fars olması gibi. Bu Platon zaten o da yok. Platon olması lazım. Ters düşüyor Arap telaffuzuna. Ya Filatun diyorlar ya da daha sonra artık genelleşen alel umum hale gelen öne bir E geliyor. F oluyor. Eflatun. Bizde de bu şekilde yerleşiyor. O kadar ki çocuklara da bu ad veriliyor. Eflatun Cem Güney vardır mesela yazarlarımız arasında. Tabii bu tinterik çağımızda artık kimse bu adı vermiyor. Şimdi artık saçma sapan adlar çağını yaşıyoruz. Böyle oturaklı adlar verilmiyor. Ama bu mesela ben Güneydoğu Anadolu'da gördüm. Filatun Çeşmesi var. Neredeydi? Diyarbakır ile Mardin arasında bir yerde. Belki oranın da adı değişmiştir. Bu dediğim 1982 mi 3 mü o civarda. Çeşmeyi gördüm orada. Hatta o çeşmeden içtim. Ve Eflatun'un ruhundan pay aldım. Bu kadar bunda şey yapalım. Gelelim öğretisine. Eflatun Batı medeniyetleri camiasının baş köşesinde oturur. Yani İslam Orta Çağ Hristiyan Yeni Çağ Avrupa medeniyetlerinin ne diyelim yol başısı, yollarının başı.
Ama çağdaş küresel medeniyeti katmadınız.
Çağdaş küresel medeniyette ne var bilmiyorum. Yani iller tutar hiçbir şey olmadığından buraya katarsak Eflatun'a ayıp etmiş oluruz. Ben çok büyük bir saygı duyduğumdan en ufak bir leke bulaşmamalı. Çok lekeli bir olay bu çağdaş. Şimdi üç yol çıkıyor buradan. Dinin en üst katı en salt kesimi mistikliğe giden yolun başı. İslam mistikliği, Hristiyan mistikliği, Yahudiliği ne kadar etkiliyor, orayı da etkiliyor Filon yoluyla. Felsefe ve devlet. Üçünde hangi taşı kaldırsan altından bu adam çıkar. İngilizlerin en büyük filozofu belki de tek filozofu. Alfred North Whitehead.
Hocam Russell'cılar kızacak size.
Olağanüstü bir adam. Akbaş.
Süreç felsefesi başlıklı kitabında ...2500 yıllık felsefe tarihi Eflatun'a düşülmüş bir dipnottur diyor. Mübalağa mı? Biraz var. Ben bu mübalağaya katılır mıydım? Katılırdım. Bütün varımla, yoğumla Whitehead'in bu mübalağasına katılırım. 2500 yıllık felsefe tarihi Eflatun'a düşürmüş bir dipnottur.
Hocam bu dipnotu biz açsak sayfalar sayfalar, programlar programlar açsak muhtemelen ki
evet.
Ne program buna yeter ne de bizim dilimiz, dimağımız buna yeter gibi bir anlam çıkarttım sizin bu sözlerinizden.
O halde iyi geceler dileyerek huzurlardan ayrılalım ve bundan sonraki meramımızı haftaya saklayalım. Podcast dinle.